Merhaba sevgili dinleyenler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, bizlere ulaşmak için 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan ilgili sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı kıymetli hocamıza iletir. Cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Evet muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah Allah razı olsun iyiyiz.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Daha da iyi oluruz. Eyvallah. Bizim daha iyi olmamız ümmetin iyi olmasına bağlı. İnşallah o günlerde de gelir.
Amin inşallah hocam. Hocam malumunuz üzere Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Tabii ilk sorum Şaban ayı ile alakalı olacak. Şaban ayının özelliği, kutsiyeti konusunda neler söylemek istersiniz?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında tabii günler, mekanlar Cenab-ı Hak katında aynı.
Evet.
Ancak içinde bulunulan bazı şeyler dolayısıyla bazı mekanlarda veya bazı zamanlarda ayrı bir özellik var. Mesela kainatın tamamı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyiyle. Ama Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke-i Mükerreme'nin içindeki o Kabe-i Muazzama farklı. Yani o Mekke-i Mükerreme diyoruz. Bak şereflendirilmiş Mekke. Niye? Çünkü orada Kabe-i Muazzama var. Hani derler ya bir şeyin değeri, mekanın değeri içindeki şeyden kaynaklı. Şerefül mekan bil mekin derler.
Eyvallah.
Yani bir mekanın değeri onun içindeki şeyden dolayıdır. Ve bizim inancımızda böyle değerli kabul edilen, diğer yerlere göre değerli kabul edilen üç mekan var. Bir, Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Haram. İki, Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu cami Medine'deki. Ve bir de Mescid-i Aksa, yani Kudüs-ü Şerif. Şimdi zamanlarda da aynı şekilde bazı diğer zamanlara nispetle mübarek görülen, kutsal görülen ibadetlerin daha çok yapıldığı, daha çok kabul edildiği zamanlar var. O da o zamanın tatbikatında diyelim ki Kadir Gecesi gece olarak diğer günlerden, gecelerden farklı değil. Ama Kadir Gecesi mukaddes bir gece. Niye? Çünkü o gece Kur'an-ı Kerim inmeye başlamış.
Eyvallah.
Çünkü o gecede yapılan ibadetler kat kat sevap kazanıyor. Gece olarak. Mesela haftada bir cuma günü var değil mi? O da bir gün. Perşembe günü. Güneş doğuyor, batıyor. Aynı şekilde cuma günde sabah doğuyor, batıyor. Ama cuma günü diğer günlere göre daha faziletli. Niye? Çünkü o gün cuma namazı var. Şimdi ay olarak da aynı şekilde dinimizin mübarek gördüğü aylar var. Bunlardan üç tanesi. Yani Recep, Şaban, Ramazan. Bir şeyde bu var. Sonra Zilhicce var. Mesela içinde Kabe şey oldu, haç olduğu için. Bu zamanlar daha değerli kabul ediliyor. Şimdi Recep ayının başında Peygamber Efendimizin duasını tekrarladık. Yani ne diyordu Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman? Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Yani ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Ha, demek ki bu üç ayda bir farklılık var, bir özellik var ki Resulullah böyle demiş. Ha, Recep ayı içerisinde şey var, Miraç gecesi var. Tabii ilk başında regaibi yaşadık, sonra Miraç gecesi var. Ha, Miraç gecesi de fevkalade önemli, bizim dinimizin açısından fevkalade önemli. Çünkü İslam'ın direği olarak kabul edilen namaz ibadeti Miraç'ta bize hediye edilmiş. Resulullah Efendimiz'in en büyük mucizelerinden birisi Miraç olayı. Ha, Recep içinde bunlar var. Şaban. Şimdi Şaban ayında hadislerde geçen, ayette tevil yoluyla zikredildiği bildirilen ki onu yeri geldiği zaman Berat Kandili'nden konuşuruz.
Evet.
Mesela şeyde Kur'an-ı Kerim'de biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik var bir ayette. Bir başka ayette de biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik var. Şimdi ulema genelde acaba bu mübarek geceden maksat bu şey mi ki? Kadir gecesi mi ki? Yoksa başka bir gece mi? Bu tartışmışlar. Ama şu ağırlık kazanıyor. Berat gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasında Cebrail'e veriliyor ve Kadir gecesinde de Resulullah inmeye başlıyor şeklinde. Ha, yani şeyde Şaban ayı içerisinde bir Berat gecesi var. Kutsal mübarek gece. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii her zaman oruç tutardı. Devamlı değildi ama senenin her mevsiminde oruç tutardı. Fakat en çok oruç tuttuğu zaman Şaban ayıydı. Ve Ramazan'ın dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama en çok oruç tuttuğu ay da Şaban ayı olmuştur. Hatta Peygamberimizin eşleri daha önceden kalan oruç borçlarını Şaban ayında kaza ederlermiş. Resulullah oruçluyken onlar da oruçlu olması için. Ha, şimdi bizim örfümüzde de bu Recep Şaban fevkalade önemli. Mesela şart olmamakla beraber insanların bir kısmında bir kefaret orucu tutma adeti var. Aslında kefaret orucu kasten bozulmuş olan Ramazan orucunun yerine tutulur. Onun için tutulur ama böyle bir borcu olmadığı halde 3 aylarda oruç tutacağım diye Recep ve Şaban ayını oruçlu geçiren insanlarımız da var. Yani bizim geleneğimizde de böyle bir şey oluşmuş. Yani Şaban ayı evet zaman olması itibariyle Allah'ın diğer zamanları gibidir ama özelliği olan bir aydır. İçerisinde Berat gecesini barındırıyor ve Peygamber Efendimiz'in en çok oruç tuttuğu aydır. Tabii bizim şunu dediğimiz zaman bu günleri ibadetle geçirmek lazım dediğimiz zaman ibadet ne? İbadet nedir? Şimdi bizim ibadetlerimiz aynı çeşittir.
Evet.
Ve bu aynı çeşit ibadetlerin bazıları farzdır, bazıları sünnettir, bazıları müstehaptır.
Evet.
Mesela namaz. Farz olan vakitlerimiz var, sünnet olanlar var, müstehap olanlar var. Kuşluk namazı farz değil, vacip değil. Ve evvabin namazı, teheccüd namazı değil mi? Şimdi bak bunlar namaz. Namaz cinsinden farz olanlar var, 5 vakit namaz. Vacip olanlar var, vitir, bayram. Müstehap olanlar var, işte kuşluk namazı vesaire. Oruçlarda da aynı. Farz olan oruç var, vacip olan oruç var, sünnet olan oruç var, müstehap olan oruç var. Farz olan oruç Ramazan ayının orucu. Vacip olan adak orucu. Sünnet olan işte pazartesi, perşembe günleri tutulan, Peygamber Efendimiz bunları tavsiye etmiş, oruçlar. Yani Şaban ayı da böyle müstehap veya sünnet diyeceğimiz, yani şey gibi pazartesi, perşembe gibi kayıtlı değil ama müstehap oruçların tutulduğu bir ay. Yani ne olur o zaman ibadeti yapalım deyince işte namaz kılar insan, oruç tutar.
Evet.
Efendim bu farz namazın dışında namaz kılar. Farz orucun dışında oruç tutar. Veya sadaka verir bol bol. Kur'an-ı Kerim okur, dua eder, zikir yapar. Ya ibadet bu. Yani sorarlar bu gecelerde ne yapalım? İşte bunları yapalım. İlla şu kadar namaz kılacaksın. İlla bu kadar şu tesbihatı yapacaksın. Ya bunlar biraz çok fazla kaynağı olan şeyler değil, bilgiler değil.
Peki bu gecelerde hocam yaptığımız ibadetler normal günlere nazaran daha fazla bir sevap getirisi oluyor mu?
Şimdi mesela Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an'da var. 1000 aya bedel. Yani ne demek o? Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetin sevabı Kadir Gecesi olmayan 1000 ayın sevabı gibi oluyor. Ya sonra bu şey de var. Berat'la ilgili var. İşte Cenab-ı Hak akşam veya Berat gecesi var mı bana, benden bir şey isteyen vereyim var mı? Tövbe eden, günahtan af dileyen, günahını affedeyim gibi Cenab-ı Hakk'ın şeyleri var.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru göndermişler hocam dinleyenlerimiz. Kadınlar tek başına yolculuk yapabilirler mi?
Şimdi bizim fıkhi kaynaklarımızda ki hadise dayanır bu kaynak, bu bilginin kökeni kaynağı hadistir, sünnettir. Burada bir defa şu var. Kadınlar tek başlarına, yani yanlarında mahremleri veya ne bileyim şeyleri veya kocaları yok ise sefer mesafesine tek başına gidemezler.
Bu Hanefi mezhebine göre mi?
Sefer mesafesine gidemezler genel.
Genel. Hmm.
Ama sefer mesafesi ne kadar? Burada farklı görüşler var. Kimisi 3 günlük demiş. Hanefiler öyle diyor. Kimisi 2 gün demiş. Kimisi 1 günlük mesafe demiş. Yani burada farklı görüşler var.
Evet.
Bir de kaç günlüğüne gidersen misafir sayılırsın. Orada da farklılıklar var. Mesela kimisi 4 günlüğüne gidersen diyor. Veya mesafe olarak kendi bulunduğun şehrin dışına gittiğin zaman diyenler var. Onlarla kafayı karıştırmayalım. Hanefi mezhebinde bir kadın 3 günlük bir mesafe, ki o mesafe sefer mesafesi oluyor. Ki günümüzde bu sefer mesafesi 90 kilometre olarak şey yapılıyor, tespit edilmiş oluyor. Buraya yanında kocası veya bir mahremi. Mahrem deyince ne anlıyoruz? Kendisine ebediyen nikah düşmeyen, yani bu babası olur, oğlu olur, efendim kardeşi olur, yeğeni olur, dayısı evet. olur, amcası olur. Bunlardan birisi yoksa. Veyahut da diyelim ki hiç kimse yok bunlardan. Murahik dediğimiz, yani ergenlik çağına yaklaşmış olan bir erkek olan çocuğu, bunların bulunması lazım. Resulullah Efendimiz bunu yasak etmiş. Yani mahremi olmadan sefer mesafesine gitmeyin caiz olmadığını bildirmiş.
Evet.
Ha, şimdi tabii zamanımızda iş biraz karıştı. Niye karıştı? O kadar çok sirkülasyon var ki. Mesela kendi ülkemizi ele alalım. Kendi köylerinin, kasabalarının, şehirlerinin dışındaki şehirlerde okuyan genç kızlarımız var.
Evet.
Öbür taraftan aynı şekilde memur hanımlarımız var. Veya diyelim ki aileler bölünmüş, birisi Erzurum'da, yarısı İstanbul'da. İstanbul'daki kızları Erzurum'daki annelerini ziyarete gidiyor. Bunlar çok yaşanıyor. Ve bu acaba caiz mi değil mi diye de pek fazla tartışılmıyor.
Hmm.
Hatta umreye gidiliyor.
Evet.
Yani hanımlar yanlarında mahremleri olmadan umreye gidiyorlar. Hacca gidiyorlar.
Evet.
Ha. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi bazılar şöyle bir düşünce akla gelebiliyor. Resulullah zamanındaki yolculuk şartları ile zamanımızdaki yolculuk imkanları aynı değil. Yani o zaman insanlar yürüyerek gidiyorlardı. 3 günlük mesafe deyince bunun anlamı 3 gecede yolda kalıyordu. Geceliyor insanlar, yatıyorlar. Bu süre içerisinde defi hacet için bir yerlere gitmeleri gerekiyor. Ve yani kadınların o yolculuk esnasında çok rahat olmayabiliyorlar. Şimdi zamanımızda şöyle bir şey var. Adam uçakla gidiyor 1 saatliğine. Trenle gidiyor buradan diyelim ki Ankara'ya 4 saatliğine. Ama karayoluyla gitse insan, yani hayvanla, atla, deveyle gitse İstanbul'dan Ankara'ya 10 günde varacaktı. Şimdi bazı görüşler var. Yani seferilik mesafesinde gidilen şeye göre, vasıtaya göre mesafenin tayin edilmesi. Yani uçakla 3 günlük. O zaman dünyada seferilik diye bir şey kalmaz. Veya trenle giden trenle 3 günlük gibi görüşler var ama tabi bunlar çok fazla oturmuş görüşler değil. Fıkhi hüküm olarak şunu söyleyeyim. Bir kadın yanında yakını, yani mahremi, kocası veya kendisine ebediyen nikah düşmeyen bir yakını yok ise sefer mesafesine gitmesini Peygamberimiz yasaklamış. Aleyhissalatü vesselam yasaklamış. Ha, haç konusunda şöyle bir açıklık var. Şafii mezhebinde eğer yol emniyeti varsa kadınlar kendi aralarında bir grup oluşturarak hacca gidebilirler diyor. Ki Şafiler bunu 1 sene önce söylemişler.
Yeni bir fetva hocam.
Yok, yeni değil. Bin sene önce.
Bin sene önce.
Ya ben takriben yani. Yeni Şafilerin bugünkü fetvası değil. Öteden beri olan fetvaları bu. Şimdi o zamanlar karayoluyla geliyorlardı kadınlar. Yol emniyeti varsa gelebiliyorlardı. Şimdi yol emniyeti var. Yani hacca o iştahada dayanarak hacca pek karışılmıyor. Ama umreye giden gidiyor. Suudi Arabistan bir zamanlar, bilmiyorum hala öyle mi, Oraya giden işte belli yaştan aşağı olan kadınlar için mutlaka bir mahremi olması lazım yanında, refakatçisi. O yüzden işte orada giden erkeklerden birisini, giden genç kızlardan veya genç hanımlardan birisinin dayısı gibi, soyadı tutmadığı için amca değil, dayısı gibi göstererek götürüyorlardı. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Ama insanlar şunu bilmeliler. Ben şeyim şu, bir defa zaruret yoksa, zorunluluk yoksa gitmesinler. Yani kadınlar, çünkü hadis bunu ben de diyor. Ha, ama zorunlu, mecbur gidecek. O zaman ne diyelim? Eğer yol emniyeti varsa Allah biliyor.
Eyvallah hocam. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Allah böyle yazmış, ben ne yapayım demek doğru mudur diye söylemişler.
Şimdi bu çok sorulan bir şey.
Evet.
Bu bir namaz özürü diye bir şey var bizde. Bir namaz ne demek? Namazsız demek. Namaz kılmayan.
Evet, genelde Anadolu'da.
Veya adam günah işler. Ben niye böyle yapıyorum sen biliyor musun? Özellikle bunu sarhoşlar söyler, içkiciler evet. söyler. Yani benim başımda şu dert var, şu sıkıntı var, şu bela var. Evet. Sanki o içki onu o beladan, o sıkıntıdan kurtulacak gibi. Bu Allah böyle yazmış da buna benzer bir şey. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak durup dururken yazmamış onu. Bizim ne yapacağımızı bildiği için yazmış. Şimdi bizim tabi bu irade meselesinde, kaza kader meselesinde üç görüş var tarihte. Bir, kaderi tamamen inkar edenler var. Yani kader diye bir şey yok. İnsan ne yaparsa kendi yapar. İnsan yaptıklarında Allah'ın herhangi bir şeyi yok. Yönlendirmesi yok.
Her şeyi kendi iradesiyle
kendi
yapar.
Kendi iradesiyle. Yani. Buna şey derler. Mutezile.
Mutezile mezhebi.
Bu. Bir de tam tersi var. Her şey kaderledir. İnsanın hiç iradesi yoktur. Buna da cebriye derler. Şimdi Eş'ariler cebriye yakın. Yani Şafii mezhebinin.
Evet.
Maturidiler yani Hanefi mezhebi mensupları da Mutezile'ye yakın. Ortadalar. Şimdi Maturidi mezhebine göre yani Hanefilerin bizim mezhebimize göre Cenab-ı Hak kullarına cüz'i irade dediğimiz bir irade vermiş. Yani demiş ki bak ben sana doğruyu ve yanlışı göstereceğim. Ve bu doğru ve yanlıştan birini seçme hürriyeti verdim sana, iradesi verdim. Sen hangisini seçersen ben onu yaratırım. Ama iyi doğruyu seçersen memnuniyetle yaratırım. Ama yanlışı seçersen yaratırım ama hoşlanmam ondan. Şimdi bunu biz kelam kitaplarımızda kul kasip, Allah halik diye ifade edilir.
Ne demek?
Kasip
hocam?
Dileyen demek.
Dileyen.
Kelime manası kazanan demek. Ama burada dileyen. Kul diler, irade eder, Allah da onu yaratır.
Eyvallah.
Allahu haliku kulli şey. Her şeyi yaratan Allah'tır bak. Mesela burada şeyden ayrılıyoruz. Mutezile'den ayrılıyoruz. Şimdi ama iradesi var, orada da cebriyeden ayrılıyoruz. Şimdi Rabbimiz bizi serbest bırakmış şey olarak, irade olarak. Ve bizim bu irademizi hangi istikamette kullanılacağımızı biliyor. Yani diyelim ki bir fiil var. Onu yaparsan sevap kazanırsın, namaz kılarsan, terk edersen günah kazanırsın. Ama yapma veya terk etmede sen serbestsin. Dilemekte serbestsin, irade etmekte. Sen irade ettiğin zaman Allah onu yaratır. Senin neyi irade edeceğini Allah biliyordu daha önce. Her şeyi biliyor ya. Ve benim neyi arzu edeceğimi bir konuda, şu elimdeki bardağı elime alacak mıyım, almayacak mıyım? Bunu biliyordu. Ve alırsam alacağımı bilerek takdir ediyor. Almazsam almayacağımı bilerek takdir ediyordu. Ha, bir de şu var. Cenab-ı Hak olaylar iki türlüdür. Sebebe dayalı olanlar vardır. Sebepsiz olanlar vardır. Yani kulun sebebi olmayanlar. Şimdi sebebi yaratıyor ve bunun sonunda müsebbep yani o sebep kılınan şey de geliyor. Şimdi ne oluyor? O müsebbebi sebep üzerine bina etmiş oluyor. Tabi bu biraz karışıyor ama
evet.
Yani daha kolay bu. Hep şunu örnek veririz bu konuda biz. Yani güneş tutuluyor. Niye tutuluyor güneş? İşte dünyanın güneşin etrafında dönüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Ve ay bir gün öyle oluyor ki dünya ile güneşin arasına giriyor ve dünya güneşi iyi göremiyor. Güneş tutuluyor. Şimdi bu takvimlere yazıyor. Takvimlere yazdığı için mi güneş o zaman tutuluyor? Yoksa o ayın ve dünyanın hareketinde dünya falan tarihte falan saat falan dakika falan saniyede güneşle dünyanın arasına giriyor da ondan mı yazılıyor? Yani güneşin tutulacağını insanlar hesap ediyor, takvime yazıyor. Ve takvime yazdığı için tutulmuyor güneş. O sebep gerçekleştiği için. Ki o sebep de nedir? Ay dönerken dünya ile güneşin arasına girme sebebidir.
Eyvallah.
Şimdi bu yaptığımız işler de böyledir. Dolayısıyla Allah böyle yazmış. Hayır. Allah senin iradeni kullanarak öyle yapacağını bildiği için öyle yazmış. Seni zorlamıyor. Yani zorla. Sen bunu yapacaksın. Başka şansın yok. O zaman Allah'ın adaletine sığmaz bu. Yani benim iradem yoksa yaptığım işte. Ve Allah bana Cebriye'nin dediği gibi zorla günah işletiyorsa o zaman beni cezalandırmaması lazım.
Evet.
Ya bu da adil olan Allah'a uygun bir sıfat değildir.
Evet.
Allah bizi mükafat veya ceza verdiğine göre demek ki o yaptığımız işte bizim kendimizin irademiz var.
Evet.
Katkımız var. O katkı irade, dileme, arzu etme, karar verme ve bizim o kararımız istikametinde de Cenab-ı Hak yaratıyor. Ve bizim ne karar vereceğimizi bildiği için o şekilde yazıyor.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Banka ATM'sinden kredi kartıyla fiziki altın almak caiz mi?
Şimdi bu bankadan almak, ATM'den almak fazla farkı yok gibi geliyor bana. Niye? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Alım satım akitlerinde birkaç şekil vardır. Mesela bir normalde biz bir alım satımdan bahsederken bir malı veriyor bir satıcı, alıcı da onun bedelini ödeyerek alıyor. O sattığı mal taşınmaz bir mal olabiliyor. Tarla gibi, bağ gibi, bahçe gibi.
Evet.
Veya bir hayvan olabiliyor. Veya taşınır bir mal olabiliyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi. Buna karşılık verilen bedel para olabiliyor. Altın olabiliyor, gümüş olabiliyor. Neyse pek fazla o kullanılmıyor ama.
Hı.
Bu şekilde bir alım satım deyince genelde bunu anlıyoruz. Buna beyin mutlak tabir edilir. Bazen takas oluyor. Yani insan birisi birine bir eşya veriyor. Karşısında o da başka bir eşya alıyor. Birisi diyelim ki birisine bir motosiklet veriyor. Karşılığında bilgisayar alıyor. Buna takas.
Takas deniyor.
Ha, bunun ayrı bir şeyi var. Mukayyada derler fıkıhta buna. Bir de şu var. Parayı parayla değişme var. Buna da sarf derler. Hatta hacca umreye gidenler bilirler. Orada Arapların o döviz bürolarının kapılarında sarraf yazar.
Evet.
Sarraf. Yani o para bozan demek. Parayı parayla değişen demektir o sarraf. Şimdi para nedir? Bizim tarihimizde yani İslam tarihinde belli zamana kadar para deyince madeni para anlaşılırdı. Madeni para da altın, gümüş idi ilk başlarda. Altın paraya dinar denirdi. Gümüş paraya da dirhem denilirdi. Daha sonraki dönemlerde bu sefer altın ve gümüşün başka madenlerle karıştırılarak yapılan paralar oldu. Bunlara mağşuş para denir veya gış denilir.
Hmm.
Yani karışık. Kandırılma. Men gaşrena feleyse minna var ya hadiste
evet.
Bizi kandıran bizden değildir. Yani karıştırılmış o. Daha da ileriki zamanlarda sırf bakırdan, sırf efendim şeyden diyelim demirden, tunçtan paralar yapıldı. Mesela bizim Osmanlı'nın son zamanlarında yani bu tam banknot dediğimiz kağıt para girdi Osmanlı zamanında ama ne kadar tam tarihini ben bilmiyorum ama daha önceleri sarı lira tabiri kullanılırdı altına.
Sarı lira demek.
Sarı lira. Veya gümüşe mesela ona başka bir şey dirhem eskiler
evet.
Deri. Bu paralar vardı. Ama dünyada kağıt paraya bankonota dönüldü. Türkiye'de de dönüldü ve şu anda biz para deyince aklımıza cebimizdeki kağıt para kağıt veya tabii. işte madeni para geliyor. Ha. Ama genelde fıkıh açısından baktığımız zaman para deyince altın, gümüş ve diğer paralar evet. geliyor. Şimdi bu altın, gümüş ve diğer paraların birbirleriyle veya yek diğeriyle değişimine sarf diyoruz biz. Yani mesela altın veriyorsun, altın alıyorsun. Bu yaptığımız işe sarf diyoruz. Veya TL veriyorsun, altın alıyorsun. Buna sarf diyoruz.
Evet.
Gümüş veriyoruz, gümüş alıyoruz veya altın alıyoruz veya efendim TL alıyoruz. Bunlara sarf diyoruz. Sarf akdinin, sarf sözleşmesinin diğer alım-satım sözleşmelerinden bir farkı var. O da şudur. Bedeller peşin olacak, artı aynı mecliste el değişecek. Yani ben diyelim ki sarrafa gittim, oradan bir altın alacağım. O sarrafta kapıdan dışarı çıkmadan önce alacağım altını almış ve bedelini de ödemiş olmam gerekiyor. Yani bu peşinlikten ayrı olarak, ilave olarak bir de mesela peşin deyince 3 gün sonra verdiğinde de peşin kabul edilir.
Yani bir alışveriş söz konusu mu hocam?
Alışveriş söz konusu ama alışveriş de her iki bedelin o alışverişin yapıldığı ortamda karşılıklı el değiştirmesi lazım. Yani sarrafa gittim altın alıyorum veya döviz alıyorum. Daha o anda parasını verip altın alacağım. Hı, veya parayı şey. Verip dövizi alacağım. Peşin olacak. Bu peşinlik kafi değil. Çünkü fıkıhta bir aydan önceki süre peşin kabul edilir.
Bir aydan önceki süre mi?
Süre. Hı. Mesela 20 günlüğüne bir şey satın aldım senden. O peşin aldım sayılır.
Öyle mi?
Gerçi bunda örf biraz etkili olur ama. Ama bu sarf vaktinde ki bunun başka bir de selam var. Onda da var o.
Evet.
Bedellerin tam akit meclisinde teslim edilmesi lazım. Ha. Şimdi günümüzde bankalar altın satıyor.
Evet.
Ve bankalar altın satarken bunun birkaç şeyi var. Şekli var. Bir, adam sana altın veriyor mu? Banka şubesine gittiğin evet. zaman sana altın veriyor mu?
Dijitalde de satıyorlar hocam yani. Evet.
Ha, bu bir. İki, yani bankaya gidiyorsun.
Evet.
Eğer sen parayı veriyorsun, o da sana altın veriyorsa, gidip de bir sarrafa para verip altın almak gibidir. Aynı anda oluyorsa bunda herhangi bir sakınca yok şüphedir.
Evet.
Bu bir. İki, parayı veriyorsun. Diyorsun ki ben 50 gram altın satın alacağım ve hesabıma geçsin. Adam sana 50 gram altın satıyor. Ama altını sana fiziki olarak teslim etmiyor. Ne yapıyor? Hesabına yatırıyor.
Evet, hesabına yatırıyor.
Bir de bu var. Ha, şimdi bir de sen dediğin gibi dijital var. Yani o telefon bankacılığı
evet.
da mobil bankacılık diyorlar.
Sen oradan, altın hesabı diyorlar hocam. Gümüş hesabı var.
Satın alıyorsun. Hesabındaki para bankanın hesabına geçiyor.
Evet.
Ve o altın da senin hesabına geçiyor.
Evet. Ya altın yükseldikçe o da yükseliyor.
Aynen.
Düştük de yani.
Şimdi o sen oraya altın aldın. Altın yattı senin paran oraya.
Evet. Altın olarak.
Bir de şimdi ATM'de bu yapılıyorsa mesela ne yapıyorsun? Kredi kartını takıyorsun. Oradan altın satın alıyorsan eğer bu varsa
var. Fiziki bir... olarak var hocam bazı ATM'lerde.
Tamam o zaman altın alıyorsun ve para senden çıkıyor.
Evet.
Ve senin hesabına giriyor. Bu caiz mi değil mi? Şimdi bir defa kredi kartıyla altın satma bir peşin olabilir. Bir de vadeli olabilir. Vadeliye caiz denmiyor. Mesela taksitle falan bazıları bunu yapıyorlar. Yani diyelim ki 10 gramlık bir bilezik alıyorsun. Diyor ki hesap ediyor. Bu diyor işte 40 bin lira diyor. İşte 4 ay vadeli her ay 10 bin lira diyor mesela. Hmm. Bu caiz değil. Çünkü burada ne oldu? Bileziği aldın, altın bileziği ama parasını ödemedin. Parasını ileride taksit ödüyorsun. Halbuki aynı mecliste ödenmesi lazım. Hmm. Peki ama öyle değil de ister bankadan doğrudan gidip parayı verip oraya yatırıp senin hesabına altın geçsin, ister mobil bankacılık, isterse şey olsun, ATM olsun.
Evet.
Eğer sen parayı yatırdıktan sonra anında para satıcının hesabına altın anında senin hesabına geçiyor ise buna biraz yumuşak bakılıyor artık.
Hmm.
Buna yumuşak bakılıyor.
Ya tam manasıyla helal de denilemiyor ama değil
ya
mi hocam?
Şimdi ya? Bazen öyle oluyor ki çaresiz kalıyorsun yani. Bu bugünkü ekonomik şartlar bundan 1000 sene önceki ekonomik şartlar değil.
Evet.
Yani bazı konularda mecburen esnetmek gerekiyor bazı hükümleri. Ha şimdi burada şu deniyor. Madem ki peşin olarak aynı anda para satıcının hesabına, altın da alıcının hesabına geçiyor. O zaman bu aynı mecliste bedeller el değiştirilmiş kabul edilir ve o zaman caiz olur deniliyor. Ama eğer sen altını aldın, daha doğrusu şöyle, sen parayı ödedin.
Evet.
Banka parayı senden almıyor, bu senin para başka yere gidiyor, ondan sonra dolaşıyor filan. Orada sıkıntı var. Yani bir defa bunun geçerli diyebilmemiz için senin yatırdığın para anında bankanına geçecek ve altın da senin hesabına geçecek.
Ha, aynı anda.
Bu şekilde olursa ki böyle yapıyoruz diyorlar. O zaman caiz olur.
Yani banka banka değişiyor.
Ama şey olan şu. Sağlam olan şu. Fiziki olarak gidersin, altını alırsın, parasını verirsin sarraftan, altını alırsın. O zaman hiçbir şüphe kalmaz.
Eyvallah. Şöyle bir sorumuz var hocam. Yine çok yaygın bir soru. Kaza namazlarında ezan ve kâmet gerekir mi demişler.
Şimdi gerekir mi deyince vacip mi farz mı şekilde anlaşılır.
Evet.
O açıdan baktığımız zaman gerekmez. Şart değildir. Yani ister kaza namazı olsun ister eda olsun ezan ve kâmet olmadan da kılınan namaz namazdır. Borç ödenmiş olur ama bu sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu uygulamıştır. Leyletü Tariz diye bir gece var.
Evet, nedir hocam?
Bu şu, Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber birlikte bir yerden geliyorlar. Yolculuk, seferden geliyorlar.
Evet.
Ve gece geç vakte kadar yürüyorlar. Ve gecenin bir yarısında konaklıyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birisi bize nöbetçilik yapsın, bekçilik yapsın. Bilal Habeşi ben yaparım ya Resulallah diyor. Ve Resulullah Efendimiz ve ashab istirahata çekiliyor. Bilal Habeşi de ayakta fakat bir devenin semerine yaslanmış. O da uyuyakalmış. Sabah namazına uyanamamışlar. Ancak güneşin doğmasıyla uyanmışlar. Ve ilk uyanan da Peygamber Efendimiz olmuş.
Evet.
Hemen kalkmışlar, ayağa kalkmışlar. Bu hani kerahat vakti çıktıktan sonra abdest alıyorlar. Ezan okuyorlar ve kâmet ederek sabah namazını kılıyorlar. Tabii önce sünnetini sonra farzını kılıyorlar. Yani Efendimiz sabah namazını geçirmiş, vaktinde kılamamış ve onu kaza ederken ezan okumuş, okutmuş ve kâmet getirmiş. Bundan dolayı kaza namazı kılarken ezan ve kâmet sünnet kabul ediliyor.
Sünnet olarak.
Ancak şöyle bir ayrım var. Eğer birden çok namazı kaza edecekse kişi, hepsi için tek ezan, hepsi için tek ezan ve her bir namaz için ayrı ayrı şey kâmet. Mesela bir durmuş, vakti müsait 5 vakit namaz kaza edecek. Tamamı için bir ezan ve her birisi için de her bir vakit için
ayrı ayrı
kâmet bu şekilde yapılır. Efendim ben bunu yapmadım şimdiye kadar, kaza namazı kıldım da benim namazlar olmadı mı? Namazlarım oldu. Ama bundan sonra böyle yapın.
Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Şöyle bir soru var hocam. Tek başına namaz kılan bir kimse kıraati gizli olması gereken namazlarda sesli yaparsa kıraatini namazı sahih olur mu demişler.
Şimdi Hanefi mezhebine göre bu tahrimen mekruhtur.
Mekruhtur.
Tahrimen. Çünkü gizli okunan namazlarda gizli, açık okunan namazlarda cemaatle kılındığı zaman açık olması vaciptir. Yani gizli okunan namazlarda hem kişi tek başına kılsın isterse, isterse cemaatle kılınsın, kıraati gizli yapmaları lazım. Bu vaciptir. Ha, cemaatle kılındığı zaman sabah namazı, akşamın ilk 2 rekatı, yatsının ilk 2 rekatı veya teravih cemaatle kılındığı zaman bunlar da açıktan okunur.
Evet.
Bu da vaciptir. Kişi tek başına kıldığı zaman gizli namazları da gizli okuması lazım. Unutarak eğer açıktan okursa sehiv secdesi yapar. gizli namazda. Mesela öğle namazının farzını kılıyor. Gizli okuması lazım. Açıktan okumuş. Fatiha'yı okumuş, aklına gelmiş. Eyvah, ben gizli okuyacaktım. Hı. Ne yapar? Sevim secdesi yapar. Çünkü unutarak vacibi terk etmiştir. Ama kasıtlı olarak öyle yapmışsa, bu takdirde bu vacibi terk ettiği için tekrar o namazı kılması da vacip olur. Farz olmaz da vacip olur. Çünkü vacip olan bir şeyi bile bile terk etmek, terk edilmesi durumunda o namazın iade edilmesi veya kaza edilmesi vacip olur.
Evet.
Ama unutarak
yapıldıysa
sevsedesi
yeterli oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu son sorumuzdu. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her birinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere efendim.